Ayrım 17, Şeytan Seçeneği, Frederick Forsyth, sayfa 171. Sir Nigel Irvin Londra'nın West End kesiminde 3 ayrı kulübe üyeydi. Barry Ferndale ile adam Monroe'yu Brooks'a götürmeyi yeğlemişti. Gelenek olduğu üzere ciddi konuşmaları yemekten sonra kahve, likör ve püro ikram edilen büyük salona geçene kadar ertelemişlerdi. Sir Nigel daha önceden şef garsonu çağırtmış ve St. James sokağına bakan köşedeki 4 koltuğu ayırmasını söylemişti. Böylece yemekten kalkınca yumuşacık deri koltukları boş olarak buldular. Monroe konyak ve su istedi. Ferndale ile Sir Nigel kulübün ünlü liköründen bir sürahiyi aralarındaki sehpaya yerleştirdiler. Purolar yakılıp kahveler yudumlanırken üçü de konuşmadılar. Sonunda Sir Nigel, adam bu sorun neymiş bakalım diye sordu. Monroe iki yüksek dereceli memurun yakınlarındaki bir masada oturduklarını görmüştü. Kulağı keskin biri için çok yakındaydılar. Sir Nigel onun bakışını yakaladı. Bağırmadıkça kimse bizi işitmez dedi. Centilmenler diğer centilmenlerin konuşmalarını dinlemezler. Monroe bir an düşündü. Biz dinleriz dedi.
Bu bizim işimiz dedi Ferndale.
Pekala öyleyse bülbülü getirmek istiyorum. Sir Nigel prosunun ucuna baktı.
Özel bir neden var mı?
Kısmen çok ağır bir gerilim içinde. Temmuz'daki konuşma bandı yerinden alındı ve boş bir kaset bırakıldı. Bu durum her an anlaşılabileceği için bülbül çok huzursuz. İkinci olarak da her an keşfedilme korkusu. Politbüro zabıtlarının her alınışında bu biraz daha artıyor. Maxim Rudin'in siyasal yaşamı için kavga verdiğini biliyoruz. Hiç olmazsa kendisi çekildiği zaman yerine geçecek olan için bülbül bir an dikkatsiz olsa ya da bir an talihi yaver gitmese yakalanması işten bile değildir.
Adam, başka bir ülke hesabına çalışmanın tehlikeleri bunlar. İşin gereği. Penkovski de yakalanmıştı.
Bütün sorun da bu zaten. Penkovski öğrenebileceği her şeyi iletmişti. Küba füze buhranı sona ermişti. Penkovski'nin verdiği zararı Rusların gidermelerine olanak kalmamıştı.
Yalnızca bunun bülbülü orada bırakmak için yeterli neden olduğunu düşüneceğini sanıyordum dedi Sir Nigel. Bize göreceği pek çok hizmet var daha.
Ya da tam aksi dedi Monroe. Bülbül şu anda kaçarsa Kremlin onun bize neleri verdiğini bilemez. Yakalanırsa konuştururlar. Şu anda söyleyecekleri Rudin'in devrilmesine yeter de artar bile. Oysa Batı Rudin'in bu anda düşmesini istemez sanırım.
Orası öyle, bu noktada haklısın. Bu tür bir şans dengesi sorunu bu. Bülbül'ü kaçırırsa KGB aylarca geçmişi araştıracaktır. Kayıp bant bulunacak ve adamın kaçmadan önce daha pek çok şey sızdırdığı tahmin edilecektir. Yakalanırsa daha kötü. Bize ilettiği tüm bilgileri zorla ağzından alacaklardır. Bunun sonucu olarak Rudin düşebilir. Belki de Vişnayev bile gözden düşecektir. Ancak Castletown konuşmaları da sona erecektir. Bir başka seçenek de Castletown sona erene ve silahları sınırlandırma anlaşması imzalanana kadar bülbülün yerinde kalmasıdır. O zaman politbüronun savaş isteklileri hiçbir şey yapamayacaklardır. Bir seçim sorunu bu.
Onu oradan çıkarmak isterdim dedi Monroe. Ama bu olmazsa hiç değilse bir süre hiçbir şey istemeyelim ondan.
Ben onun en azından Castletown'un sonuna kadar işini sürdürmesini isterim diye Ferndale söze karıştı.
Sir Nigel her iki seçeneği de düşündü. Sonunda öğleden sonra başbakanın yanındaydım dedi. Başbakanımız Birleşik Devletler Başkanı ve kendi adına bir istekte bulundu. Hem de ısrarla. Şu anda bülbülün açığa çıkma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu kanıtlayamadan bu isteği reddedemem. Amerikalılar Castletown'da geniş kapsamlı bir anlaşma yapabilmek için bülbülün Sovyetlerin pazarlık durumları konusunda kesintisiz bilgi vermesini istiyorlar.
Hiç olmazsa yılbaşına kadar.
Bakın ben size bir yol göstereyim.
Barry bülbülü kaçırmak için bir plan hazırla. En kısa zamanda uygulamaya konulabilecek bir şey olsun.
Adam, bülbülün başı sıkıştığı anda onu çıkaracağız. Çok çabuk hem de. Ama şu anda Castle Town konuşmaları ve Vişnayev grubunun umutlarının boşa çıkarılması önceliğe sahiptir. 3-4 zabıt daha ele geçirirse Castle Town konuşmaları son aşamaya varır sanırım. Sovyetler ne tür olursa olsun bir tahıl anlaşmasını Şubat ya da en geç Mart'tan öteye bırakamazlar. Bundan hemen sonra da bülbül batıya geçer. Amerikalıların minnetlerini geleneksel biçimde göstereceklerinden hiç kuşkum yok.
Maxim Rudin'in Kremlin'de özel dairesindeki yemek Londra'nın Brooks kulübündekinden daha büyük bir mahremiyet içinde sürüyordu. Rudin çalışma odasında her zamanki yerini alıp da Ivanenko ile Petrov'un oturmalarını işaret ederken odada sessiz Misha'dan başka kimse yoktu. Rudin hiçbir girişe gerek görmeden Petrov'a bugünkü toplantı hakkında ne düşünüyorsun diye sordu.
Sovyetler Birliği parti örgütleri müfettişi şimdilik durumu kurtardık dedi. Rykov'un raporu çok ustaca hazırlanmıştı. Ancak tahılı almak için gerçekten büyük ödünler vermemiz gerekecek. Vişnayev ise savaş istiyor.
Rudin omurdandı. Vişnayev'in asıl istediği benim yerim dedi. Tek isteği bu. Savaşı isteyen Kerenski'dir. Daha fazla yaşlanmadan silahlı kuvvetlerini kullanmak istiyor.
Ivanenko ikisi de aynı kapıya çıkar diye söze karıştı. Vişnayev sizi devirmeyi başarırsa Kerenski'ye öylesine borçlu kalacak ki Sovyetler Birliği'nin tüm sorunlarına Kerenski'nin getirdiği çözüme ne engel olabilecek ne de engel olmak isteyecek. Gelecek bahara ya da yaza Kerenski'nin istediği savaşı çıkarmasına ses çıkarmayacak. İkisi aralarında iki kuşak boyunca başarılmış her şeyi yok edecekler.
Dünkü briefingden ne haber diye sordu Rudin. Ivanenko'nun 3. dünyadan en güvenilir bir iki adamını yüz yüze konuşmak üzere çağırttığını biliyordu. Biri tüm Afrika'daki yeraltı faaliyetlerinin müfettişiydi. Diğeri de aynı işi Orta Doğu'da yapıyordu.
İyiyim sir. Kapitalistler Afrika politikalarını öylesine berbat ettiler ki artık eski durumlarına kavuşmaları olanaksız.
Washington ve Londra'da en azından dış ilişkilerde hala liberaller üstün durumdalar. Güney Afrika'yı kafalarına öylesine takmışlar ki Kenya ile Nijerya'yı görmüyorlar bile. Oysa ikisi de kucağımıza düşmek üzere. Senegal'de Fransızlar onlara kıyasla daha çok güçlük çıkarıyorlar. Orta Doğu'da Suudi Arabistan'ın 3 yıl içinde düşeceğine eminim. Çevreleri hemen hemen tümüyle sarıldı.
Zamanlama için ne diyorsun?
Birkaç yıl, en çok 1990'a kadar tüm petrolü ve deniz yollarını kontrolümüze alabileceğiz. Washington ve Londra'daki uyutma politikası giderek arttırılıyor ve başarılı da oluyor.
Rudin dumanını üfleyip sigarasını Misha'nın uzattığı küllüye bastırdı.
Bunları ben göremeyeceğim ama siz ikiniz göreceksiniz. 10 yıl içinde Batı kötü beslenme sonucu ölecek ve tek el bile silah atmayacağız. İşte bu yüzden henüz zamanımız varken Vişnayev'i önlemek zorundayız.
Kremlin'in 5 kilometre güneybatısında Lenin Stadyumu'nun yakınlarında eski Novodeviçi Manastırı vardır. Manastırın girişi sokağın karşı tarafındaki zengin ve ayrıcalıklıların ya da yabancıların döviz karşılığı lüks eşya aldıkları büyük Beryoska mağazasının karşısına düşer. Manastır arazisinde 3 göl ve bir mezarlık bulunur. Halk mezarlığa girebilir. Kapıcı elinde çiçek demetleriyle gelenleri durdurup ne işleri olduğunu genellikle sormaz. Adam Munro'da arabasını plakalarından ayrıcalıklı kişilerin olduğu anlaşılan diğer arabaların yanına Beryoska park yerine bırakmıştı. Sınıfta öğretmeni bir aracı nerede saklarsınız diye sorardı.
Ormanda elbette ya da bir çakıl taşını kumsalda.
Her zaman bulunması doğal olan yerde.
Munro karşıya geçti. Elindeki karanfil demetiyle mezarlık yoluna girdi ve kendisini göllerden birinin yanında bekleyen Valentina ile buluştu. Ekim sonu olduğu için steplerden serin bir rüzgar esiyor, gökyüzünde bulutlar uçuşuyordu. Suyun yüzeyi kırış kırıştı. Londra'da o işi konuştum dedi. Şu anda bunun çok tehlikeli olduğunu söylediler. Seni şu anda çıkarmanın kayıp bandı ortaya çıkaracağını, bundan da zabıtların ele geçtiğinin anlaşılacağı düşüncesindeler. Böyle bir şey olursa politbüronun İrlanda konuşmalarını kesip Vişneyev planını uygulayacağından korkuyorlar. Kadın ya soğuktan ya da efendilerinden korkusundan bir an ürpermişti. Manro kolunu kadının beline dolayıp onu kendisine çekti. ''Haklı olabilirler'' dedi Valentina sakin bir sesle. ''Şu anda politbüro hiç olmasa yiyecek ve barış için pazarlık ediyor, savaşa hazırlanmıyor.'' Rodin ile yandaşları bu isteklerinde içtenlikli görünüyorlar. Valentina dudak büktü. ''Onlar da ötekiler kadar kötüdür. Üzerlerinde baskı olmasaydı böyle düşünmezlerdi.'' ''Ama baskı var.'' Tahıl anlaşmaları yapılıyor. Seçeneklerini biliyorlar artık. Sonunda dünyanın bir barış anlaşmasına kavuşacağına inanıyorum. Böyle bir şey olursa buna benim de değerli bir katkım olmuş olacak. Sasha'nın benim gibi moloz insanlar arasında yetişmesini ya da elinde silahla yaşamasını istemem. Kremlin'dekiler ise onu böyle bir insan yapacaklardır.
Bundan korkmana gerek yok sevgilim. İnan bana o batıda özgür bir insan olarak yetişecektir. Sen annesi ve ben üvey babası hep yanında olacağız. Şeflerim seni baharda buradan çıkarmayı kabul ettiler.
Valentina umutla parıldayan bakışlarını erkeğe çevirdi. Baharda mı? Adam, hangi ay, hangi gün?
Konuşmalar daha fazla uzamaz sanırım. Kremlin en geç Nisan'da istediği tahılı almak zorunda. O zamana kadar tüm stoklar erimiş olacak.
Anlaşmaya karar verilince, hatta belki de imzadan önce Saga ile sen buradan çıkartılacaksınız.
Bu arada göze aldığın tehlikeleri azaltmanı istiyorum.
Bana Castle'dan barış konuşmaları konusunda en önemli haberleri getir yeter. Valentina omzundaki çantaya dokundu. Burada bir tane var, 10 gün önceki toplantıdan. Çoğu teknik konular olduğu için pek bir şey anlamadım. Hareketli SS-20'lerin en indirilebileceği en düşük düzeyden falan söz ediyorlar.
Manro başını salladı. Nükleer başlıklı taktik roketler çok hassas ve hareketlidirler. Tüm Doğu Avrupa'da paletli araçlar üstünde ve ağaçlar altında kamufle edilmiş bekliyorlar.
Paket 24 saat sonra Londra'ya doğru yola çıkmıştı.
Ayın sonuna 3 gün kala yaşlı bir kadın Kiev'in merkezindeki Sverdlov sokağında evine doğru yürümekteydi. Sürücülü bir arabaya hakkı bulunduğu halde köyde doğup büyümüş bir insandı. 70 yaşını 60 olmasına karşın kısa mesafelerde yürümeyi yeğlerdi. O akşam da 2 sokak ötedeki bir arkadaşına gideceği için sürücüsünü evine göndermişti. Evinin bulunduğu kaldırıma geçmek üzere ayağını caddeye attığı anda saat 10'u birkaç dakika geçiyordu. Araba öyle hızlı geldi ki kadıncağız yaklaştığını göremedi bile. Bir an için sokakta kendisi ve 100 metre ötede 2 yaya vardı. Bir an sonra da farları yanan, lastikleri caddede vınlayan araba yanında belirivermişti. Kadın donup kaldı sokağın ortasında. Araba üzerine doğru gelirken sürücü birden direksiyonu kırdı, arabanın çamurluğu kadının kalçasına çarpıp yere devirdi. Sonra da hiç duraklamadan Sverdlov'un ucundaki Kreşçatik bulvarına doğru gidip gözden kayboldu. Kadın kendinden geçerken yardımına koşan ayak sesleri duydu. Castle'dan konuşmalarındaki baş ABD temsilcisi Edwin J. Campbell o gece yorgun ve sıkılmış olarak Phoenix Park'taki elçilik binasına dönmüştü. Amerika Dublin'deki elçisine gerçekten zarif ve modern bir ev sağlamıştı. Binanın en iyi konuk dairesi Edwin Campbell'a ayrılmış bulunuyordu. Campbell sıcak bir banyo ve dinlenmekten başka bir şey düşünmüyordu.
pardesüsünü çıkartıp ev sahibine selamına karşılık verirken elçilik memurlarından biri kendisine şişkince bir zarf uzattı. Sonunda Campbell'da uyku falan kalmamıştı ama değerdi doğrusu. Ertesi sabah uzun salonda yerini alınca karşısında oturan Profesör Ivan I. Sokolov'a sakin sakin baktı.
"Eh Profesör Bey, neler verip neler veremeyeceğini biliyorum artık," diye düşündü. "Haydi şimdi işimize bakalım."
Sovyet delegesi 48 saat sonra Doğu Avrupa'daki taktik nükleer roketlere yarı yarıya indirmeyi kabul etmişti. 6 saat sonra da yemek salonunda parafe edilen protokole göre Birleşik Devletler çok ucuz fiyatla Sovyetlere 200 milyon dolarlık petrol arama ve çıkartma teknolojisi satmayı taahhüt ediyordu. Yaşlı kadın can kurtaranla Kiev'in Karl Liebknecht sokağındaki ekim hastanesine getirildiğinde baygındı. Ertesi sabaha kadar da ayılamadı. Kim olduğunu söylediği zaman paniğe kapılan hastane personeli kendisini hemen koğuştan çıkarmış ve bir an içinde çiçeklerle dolan özel bir odaya yerleştirmişlerdi. O gün Kiev'in en ünlü ortopedi uzmanı kadını ameliyat ederek kırık kemiğini onardı. Moskova'da telefonunu özel sekreterinden alan Ivanenko hiç konuşmadan dinliyordu.
"Anlıyorum," dedi, "bir dakika bile duraksanmadan. Yetkililere hemen geleceğimi bildirin."
"Efendim?"
"Peki, peki, peki, ayıldı o zaman o halde."
"Yarın gece mi?"
"Pekala."
Ekibin son gecesi zehir gibi bir soğuk vardı. Ekim hastanesinin arkasındaki Rosa Luxemburg sokağında kimseler yoktu. Arka kapının önünde iki uzun siyah araba duruyordu. KGB şefi öndeki gösterişli kapı yerine hastaneye buradan girmeyi yeğlemişti. Hastane hafif bir tepenin üstünde ve ağaçlar arasındaydı. Sokağın altında karşı tarafta yapılmakta olan ek inşaatın henüz tamamlanmamış üst katları ağaçların üstünden görülebiliyordu. Donmuş çimento torbaları arasında dolaşan bekçiler bir yandan hohlayarak ellerini ısıtırlarken diğer yandan kemerli kapının üstündeki tek ampulün ışığıyla aydınlanan arabalara bakıyorlardı. Ölümüne 7 saniye kalan adam merdivenlerden inerken üzerinde uzun kürk yakalı bir palto, kalın yünlü eldivenler vardı. Hastaneden arabaya kadar olan kısacık mesafe için bile sıkı sıkı giyinmişti. Annesinin yanında 2 saat kalmış, terk edilmiş arabanın bulunduğunu ve suçluların da kesinlikle bulunacakları söylenmişti. Önünden koşan yardımcısı kapının üstündeki lambayı söndürdü. Kapı ve kaldırım birden karanlığa gömülmüştü. Ivanenko ancak ondan sonra 6 koruyucusundan birinin açtığı kapıdan geçip arabaya doğru yürüdü. Karanlık içinde bir gölge olarak belirdiği anda diğer 4 koruyucusu da ayrılarak ortalarında kendisine geçecek kadar bir yol açmışlardı. Ivanenko motoru çalıştıran zil marka arabasına yürüdü. Kapı açılırken bir an durakladı ve alnından giren kurşunla o anda öldü. Av tüfeğinden çıkan kurşun alın kemiğini delmiş, kafatasının arkasından çıkıp yardımcısının omuzuna saplanmıştı. Silahın patlamasıyla kurşunun çarparken çıkardığı ses ve baş korucusu Albay Yevgeni Kukuşkin'in çığlığı arasında bir saniye bile geçmemişti. Sendeleyen adam daha kaldırıma devrilmeden sivil giyimli albay kollarının altından kavramış, sürükleyerek arabanın arka koltuğuna adamı yatırmıştı bile. Daha kapılar kapanmadan sersemlemiş sürücüye "Sür, sür!" diye bağırıyordu. Albay Kukuşkin adamın kanlı başını kucağına aldı, bir yandan da düşünüyordu. Bir hastane sorunu değildi bu. Böyle bir adam için hangi hastanenin uygun olacağıydı? Araba Rosa Luxemburg sokağından çıkarken ışığı yaktı. Mesleğinde çok pişmiş bir insandı. Kucağındaki efendisinin hastanelik durumda olmadığını bir bakışta anladı. İkinci reaksiyonu zihnine ve işine programlanmış gibiydi. Kimse bilmemeliydi. Akla gelmeyen şey olmuştu bir kez. Bunu ancak bilmeye hakkı olanlar öğrenmeliydi. İşini ve rütbesini çabuk düşünebilme yetenekleriyle elde etmişti.
Arkasından gelen koruyucuların arabasına bakarak sürücüsüne 2 mil ötedeki sakin ve karanlık bir sokağa girip park etmesini söyledi. Koruyucuları çevresine dizdiği arabayı bırakıp kanlı pardüsüsünü çıkardı ve yürümeye başladı. Sonunda kimliği ve rütbesiyle kolaylıkla komutanın özel odası ve telefonuna erişebildiği bir kışladan telefon etti. 15 dakikada istediği yerle konuşuyordu. Kremlin telefon memuruna derhal genel sekreter Rudin yoldaşla konuşmam gerek dedi. Kadın telefonun direkt hattan edildiğini görünce bunun bir şaka ya da küstahlık olmadığını hemen anlamıştı. Silahhane binasında Rudin'in yardımcısını arayarak durumu anlattı. Rudin telefonun kendisine bağlanmasını emretti.
Evet ben Rudin diye umurdandı.
Albay Kukushkin Rudin'i daha önce pek çok yere yakından gördü ve sesini duyduğu halde kendisiyle hiç konuşmamıştı. Yutkundu, derin bir soluk aldı ve anlatmaya koyuldu. Rudin hiçbir şey söylemeden dinledi. İki soru sordu, bir dizi emir yağdırdı ve telefonu kapattı. Heyecan ve endişeyle kendisini dinlemekte olan Fasili Petrov'a döndü. Öldü dedi inanmayan bir sesle. Kalp krizi değil, vurulmuş Yuri Ivanenko. Biraz önce KGB başkanını öldürdü. Pencerenin dışında kurtarıcı kapısının üstündeki kulenin saati gece yarısını çalarken uyuyan dünya ağır ağır savaşa doğru ilerlemeye başlamıştı. 17. ayrımın sonu. Sayfa 181.